أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبه نستعين. Çok değerli, çok kıymetli dinleyenlerimiz, yeni bir Üsve-i Hasene programından bendeniz Ömer Çelik, siz değerli kıymetli dinleyenlerimizi Allah'ın selamıyla selamlıyor. Hepinize en kalbi en derin hürmetlerimi, muhabbetlerimi, sevgi ve saygılarımı arz ediyorum. Gününüz mübarek olsun. Cenab-ı Hak gönüllerimizi, yuvalarımızı, işyerlerimizi, dünyamızı, ukbamızı sonsuz rahmetiyle, feyizle, bereketiyle, lütfü keremiyle doldursun. Kıymetli dinleyenlerimiz, Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de, Efendimiz Aleyhisselam mübarek sözlerinde bizleri bir kısım yanlış davranışlardan, yanlış duygulardan sakındırmaktadır. Bunların doğru olmadığını, bunlardan uzak durmamız gerektiğini bizlere öğretmektedir ve bu konuda bize yol göstermektedir. Uzak duracağımız kötü duygulardan birisi de gösteriş dediğimiz ve bu Arapça ifadesiyle riya dediğimiz bir hem kalbi durumdur hem de amelleri ilgilendiren bir durumdur. Öncelikle bu riya ve gösteriş, bununla ilgili olarak sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bizi bundan sakındırdığı çok önemli mübarek sözlerine, birkaç sözüne serlevha hadis-i şerif olarak yer vermek istiyorum. Anil müstevridi ennehu haddesehu enne nebiyye sallallahu aleyhi ve selleme kâle ve men kâme bi racülin mekâme sümatin ve riyâin fe innallâhe yekûmu bihi mekâme sümatin ve riyâin yevmel kıyâmet. El müstevrit bin Şeddat bin Amr isimli sahabenin naklettiğine göre sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim görsünler ve duysunlar diye bir kişiyi yüceltirse, Allah da kıyamet günü onun gösteriş ve insanlara duyurma niyetini ortaya çıkarır. Kim görsünler ve duysunlar diye bir kişiyi yüceltirse, yani o kişiyi gösterme niyeti de olabilir veya da o vesile kendisini gösterme, kendisini ortaya çıkarma niyeti de olabilir. Kıyamet günü Cenab-ı Hak onun diyor gösteriş ve insanlara duyurma niyetini ortaya çıkarır. Onun yanlışlığını ortaya koymuş olur. An İbni Abbasin kâle, kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem men semme'a semme'allahu bihi ve men râ'a râ'allahu bihi. İbn Abbas'ın naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuşlardır. Kim işlediği hayrı şöhret için insanlara duyurursa Allah onun gizli işlerini duyurur. Kim de herhangi bir hayrı gösterişçe yaparsa, yani insanlara göstermek üzere, insanlar görsünler, bilsinler, beni takdir etsinler, beni övsünler diye yaparsa Allah da onun gösterişçiliğini meydana çıkarır. Yani o işi birilerini duyurmak için yaptığını, birilerini göstermek için yaptığını Cenab-ı Hak bilir ve ona göre ona muamele eder. An Ebi Hureyre'te kâle, kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, çok meşhur bir hadis-i şeriftir bu. Hatta camilerde levhalara yazılan mübarek bir sözdür. İnnallâhe la yanzuru ila suverikum ve emvalikum ve lakin yanzuru ila kulubikum ve a'malikum. Ebu Hureyre radıyallahu anh naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuştur. Allah sizin dış görünüşlerinize ve mallarınıza bakmaz. Bilakis kalplerinize ve amellerinize bakar. Niye? Çünkü bedenimizi yaratan Cenab-ı Hak, işte rengimizi, gözümüzün, saçımızın rengini, durumunu yaratan Cenab-ı Hak, boyumuzu, bosumuzu veren bize emanet eden Cenab-ı Hak. Mallar nedir? Mallar da yine Cenab-ı Hakk'ın imtihan maksadıyla vermiş olduğu, Cenab-ı Hakk'ın verdiği emanetlerdir. Dolayısıyla bunlarda çok fazla bizim bir müdahalemiz, dahlimiz söz konusu değil. Ama Cenab-ı Hak sizin kalplerinize, amelinize bakar. Ne var? O kalplerde hangi niyetimiz var, hangi duygumuz, düşüncemiz var? O bizim irademizde olan kısımlarını tabi hadis-i şerif dile getiriyor. Yine o kalplerimizdeki niyete, ihlasa ve güzel duygulara göre yapmış olduğumuz amellerimiz. O da hayır mı, şer mi, iyi mi, kötü mü, ihlaslı mı, değil mi? Cenab-ı Hakk'ın daha çok onları değerlendirdiğini hadis-i şerif bize bildirmektedir. An Alkamete ibn-i Vakkas'ın el-Leysi'yi kâle semi'tu Umar ibn-i Hattab'i yekûl kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَاِنَّمَا لِكُلُّ مْرِئٍ مَا نَوَى اِلَى آخِرِ الْحَدِيثِ Alkame bin Vakkas el-Leysi Ömer bin Hattab'ı şöyle derken dinlemiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ameller ancak niyetlere göre değer kazanır. Herkes niyet ettiği şeyin karşılığını alacaktır. Tabi uzun bir hadis-i şeriftir. Bunu pek çoğumuz biliriz. Burada kimin hicreti Allah ve Resulullah'a olursa o Allah ve Resulüne hicret etmiş sayılır. O şekilde Cenab-ı Hak onun hicretini kabul buyurur. Ama kimin niyeti bir kadınla evlenmek, nikahlamak veya dünyalık bir şey elde etmek niyetiyle hicret ederse o da o hedeflediği şeye ulaşır. Ama onun hicreti Allah ve Resulullah için olmaz. Yani niyetle alakalı önemli bir hadis-i şeriftir bu. Bir diğer Efendimiz Aleyhisselam'ın yine bu riyakarlıkla veya ameli riya için, şuma için yapanla ilgili olarak şöyle buyurmaktadır. Haddesena Ebu Musa el-Aşariyyü kâle e'rabiyyün dinnebi sallallahu aleyhi ve sellem el-racülü yukatilu lil-mânemi ve'l-racülü yukatilu li-yüzkara ve yukatilu li-yura mekânuhu men fisebilillah fekâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem men katele لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللّٰهِ الْعُلِيَا فَهُوَ ف۪ي سَبِلِ اللّٰهِ Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh anlatıyor. Bir bedevi sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme şöyle sordu. Bir adam var, ganimet elde etmek için savaşıyor. Bir adam da kahramanlığı duyulsun diye. Bir diğeri de kahramanlığı görülsün diye savaşıyor. Ya Resulallah, bunlardan hangisi fi sebilillah'tır, Allah yolundadır? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ona şöyle cevap verdi. Kim Allah'ın kelimesini, mesajını yüceltmek için savaşırsa işte o Allah yolundadır. Yani kalbindeki niyet çok önemli. Hangi niyetle savaşıyor? Ona göre Cenab-ı Hak ona muamele edecektir. Eğer fi sebilillah savaşıyorsa, Allah'ın dini yayılsın, Allah'ın diniyle insanlar arasında engeller kalksın, Allah'ın dini daha geniş kitlelere ulaşsın diye o niyetle, o gayretle savaşırsa işte esas fi sebilillah odur buyurdu sevgili peygamberimiz. An Enes İbni Malik'in kâle haccen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem ala rahlin rassin ve katifetin tüsavi erbaati derahime ev la tüsavi sümme kâle Allahümme hicjetun la riyâe fîhâ ve la sum'ate. Enes bin Malik'in naklettiğine göre bineğinin üzerinde eski bir eğer ve 4 dirhem edip etmeyeceği meşkuk bir kadife örtü üstünde, yani mütevazı bir şekilde hac eden sevgili peygamberimiz Aleyhisselam şöyle dua etmişti. Allah'ım riyasız ve gösterisiz bir hac eyle. İbn-i Mace menasikte böyle geçiyor. Yani özellikle Efendimiz Aleyhisselam'ın yani hacla ilgili olarak böyle buyurmuş olması da ayrıyeten dikkat çekici. Yani niye? Yani her türlü ibadette bir riyakarlık duyulsun, görülsün diye bir nefsin bir arzusu olabilir. Ama bunun hac ve umre gibi ibadetlerde daha fazla olma ihtimaline Resul Efendimiz Aleyhisselam dikkat çekmektedir. Ve hem çok mütevazi bir şekilde hac ediyor. İşte gerek bineği ve giyimi ve aynı zamanda Efendimiz Aleyhisselam, aman ya Rabbi bizim bu hacımızı riyasız ve gösterişsiz bir hac edildi, dua ediyor. Dolayısıyla hacca giden, umreye giden mümin kardeşlerimizin, bizlerin bu noktada çok daha dikkatli olmamız gerektiğini de Efendimiz Aleyhisselam hatırlatıyor. Gerek giderken, gerek orada bulunduğumuz zamanlar, gerek döndükten sonra bu ibadetimizi muhafaza etmek, buna bir gösteriş, bir suma katmamak için de ayrı bir itina göstermemiz gerekiyor. Bunun çok esprileri yapılıyor. Arkadaşımız, kardeşimiz hacı gidip geliyor, istiyor ki bana hacı desinler. Yani Hacı Ahmet, Hacı Mehmet desinler. Ya kardeşim, namaz kılıyor, o zaman namaz kılan Ahmet Mehmet demek lazım. Oruç tutuyoruz, oruç tutan Ahmet Mehmet dememiz lazım. Niye namaz oruç tuttuğum zaman bizi o ibadetimizle anılmasını aklımıza gelmiyor da hacca gittiğim zaman Hacı Ahmet, Hacı Mehmet demesini istiyoruz. Dolayısıyla bu tür şeylerde bir riya tehlikesinin daha fazla olduğu Efendimiz tarafından işaret edilmiş oluyor. Buna da dikkat etmemiz lazım. Sebebi şu, sebebi gideriz, o kadar masraf ederiz. Yani hem bedenen hem malen epey bir fedakarlığımız olur, bir harcamamız olur, bir sıkıntıya katlamış oluruz. Ama amel defterimizde o ameli orada kabul edilmiş bir amel olarak göremezsek veya sonra silinmiş olduğunu görürsek de mahvoluruz, hüsrana uğramış oluruz. Aman dikkat! Şimdi bu hadis-i şeriflerden sonra yine Efendimiz Aleyhisselam'ın mübarek sözlerinden ve yine hayatından riyanın, sümanın ne kadar tehlikeli bir nefsani maraz olduğu, dikkat edilmesi gereken bir husus olduğu ilgili bilgileri aktarmaya devam edeceğiz. Ama bir espri olması kabilinden ve yine haçla bağlantılı bir hatıra olması kabilinden şunu arz etmiş olalım. Bir amcamız, bir hocamız anlatmıştı. Diyor ki bir komşumuz hacca gitti geldi. Sonra onu işte ziyaret edelim, zemzemini içelim, hurmasını yiyelim diye evine gittik diyor. Kabul buyurdu sağ olsunlar. Ama oturduk diyor 5-10 kişi, bekliyoruz zemzem hurma gelecek diye. Bizim bu diyor hacca giden beyefendi torununa şöyle sesleniyor. Diyormuş ki evladım, oğlum, bu sene getirdiğim değil, geçen seneki haçtan getirdiğim bardaklarla, piyalelerle zemzemi getir oldu mu diye sesleniyormuş. Tabii biz de anladık diyor. Anladı ki bu adam bu sene hacca gittiği gibi demek geçen sene de gitmiş. Demek ki hem geçen sene hem bu sene hacca gittin maşallah diye bunu anlamış olduk ama şeytan da ona yani bu şekilde bunu duymamızı, bunu görmemizi ona bir vesvese vermiş de olabilir. Bu tehlike de vardır diyor bunu nakleden hocamız, amcamız. Kıymetli dinleyenlerimiz, şimdi Efendimiz Aleyhisselam'dan bu riyakarlığın, ibadeti Allah için değil insanların takdiri için yapmanın ne kadar tehlikeli bir durum olduğunu dile getiren mühim bir hadis-i şerif size paylaşmak istiyorum. Buna girmeden de şu hususa dikkat çekmek istiyorum. Amellerin makbuliyeti önemli olduğu gibi aynı zamanda amellerin mahfuziyeti de çok önemli. Ne demek? Makbuliyet demek Cenab-ı Hakk'ın kabul buyuracağı şekilde ibadet etmektir. Amelimizi o şekilde yapmaktır. Yani namaz kılıyorsak, namazın 12 şartı varsa, rüknü ve şartı varsa, o namazı zahiri şartlarda ona uygun kılıp Cenab-ı Hakk'ın kabul edeceği bir ibadet yapmak ve bunu takdim etmektir. Diğer ibadetlerimiz de böyle. Yani dinimizin öğrettiği şartlara uygun tarzı ibadeti yapmak, kabul olacak bir ibadet yapabilmek, Cenab-ı Hakk'a bunu arz edebilmek. Biz buna ibadetlerin makbuliyeti diyebiliriz. Peki ibadetlerin mahfuziyeti ne oluyor? O da ibadetlerin korunması, mahfuz kalması, amel defterimizde baki kalması ve oradan silinmemesi. Peki yaptığımız bir ibadet, bir amel, amel defteri yazıldıktan sonra silinebilir mi? Evet, silinebilir. Bunu nereden çıkarıyoruz? Çünkü ayet-i kerimeler var. İlerleyen zamanda o ayet-i kerimelerle tekrar temas edeceğiz. Cenab-ı Hak mesela Bakara suresinin 264. kerimesinde Ya eyyühellezine amenu la tubtilu sadakatikum bil menni vel eza buyuruyor. Sonra misalle anlatıyor bunu. Ey madenler, vermiş olduğunuz zekatları, verdiğiniz sadakaları, yaptığınız iyilikleri, iyilik yaptığınız kişiye eziyet ederek ona başa kalkmak suretiyle iptal etmeyin. Boşa çıkarmayın. Bunu anlama geliyor. Demek ki onu verdiğimiz zaman Cenab-ı Hak kabul ediyor. Amel defterimize yazıyor. Bu kişi zekatını verdi, sadakasını verdi, iyilik yaptı diye yazıyor. Ama biz bilahare o ibadeti yaptıktan sonra iyilik yaptığımız kişiye ben sana şu iyiliği yaptım tarzında başa kalktığımız zaman veya bir onun gönlünü kırıcı bir şey söylediğimiz zaman tekrar amel defterine bir el müdahale ediyor. Bu kişi bu amelini iptal etmiştir diye, sildirmiştir diye efendim çarpı yiyebiliyor. Dolayısıyla ibadetleri hem makbul ibadetleri yapmaya gayret göstereceğiz, hem de o ibadetlerimizi son nefese kadar korumaya gayret göstereceğiz. Yarın mahşer günü amel defterimizde o ibadetler iptal edilmemiş, sağlam bir şekilde, duracak şekilde karşımıza gelmesi için bir çalışma ve gayret içerisinde olacağız. Bunu başardığımız takdirde o ameller bize fayda verecektir. Diğer türlü böyle bir aldanma ve sonunda bir hüsranla karşılaşma tehlikesi olabilir. Kıymetli dinleyenlerimiz, gelelim Efendimiz Aleyhisselam'ın hadis-i şerifine ve verdiği üç alandan verdiği misale. Mahşer yerinden naklettiği bir hüsran manzarasına, tablosuna. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şeriflerinde mahşer gününde üç kişinin ilahi huzurda nasıl hesaba çekileceklerini tasvir eder, haber verir. Bunlardan birincisi Allah yolunda canını verebilecek kadar fedakarlık gösterdiğini düşünen bir mücahittir, bir kişidir. Hatta zahiren şehit de diyebiliriz. Bunu hesap ederek çok büyük mükafata mazhar olacağını ümit eden bu kişi, nihayet büyük hesap için Allah'ın huzuruna getirilir. Önce yaratanın ona bahşettiği nimetler bir bir sayılır. Yani Allah sana şu nimeti verdi, şu ikramlarda bulundu, şunları ikram etti, ihsan etti. O da sayılan nimetlere mazhar olduğunu itiraf eder. Ardından peki sen bu nimetlerin karşılığı olarak neler yaptın diye sorulur. Allah yolunda canını bile verdiğini düşünerek der ki, Ya Rabbi senin yolunda çarpıştım, sonunda şehit edildim, şehit düştüm. Onun gerçekte ne için savaştığını çok iyi bilen Allah Teala asıl niyetini açığa çıkarır, der ki, hayır yalan söylüyorsun. İnsanlar sana ne kadar cesur, ne kadar kahraman bir insan desinler diye savaştın. Zaten bu deliğinde gerçekleşti. İnsanlar ardından sen ne kadar kahraman biri olduğunu anlatıp durdular. Allah meleklerine emir verir ve şehitlik sevabı bekleyen kişi sürüklenerek cehenneme atılır. Niye? Çünkü o ibadetini Allah için yapmadı. Ne kadar cesur, ne kadar kahraman desin diye yaptı. Kalbinde o ibadeti yaparken bir ihlas Allah için olma niyeti söz konusu değildi. Yani zahiren büyük fedakarlık yapıyor, canını Allah yolunda veriyor ama kalben o ihlası elde edemediği için de böyle bir mahrumiyete uğramış oluyor. Diğeri de ilim tahsil eden, bilgisini başkalarıyla paylaşan, aynı zamanda Kur'an-ı Kerim'i güzel okuyan bir ilim adamıdır. Yani birinci örnek, şehitlikten Allah yolunda savaş ve cihattan verilmiş oldu. Büyük bir amel aslında. İkincisi de yine ilim gibi, hafızlık gibi, Kur'an, ehli Kur'an olmak gibi yine önemli bir alandan örnek seçilmiş oluyor. Allah Teala ona da ikram ettiği nimetleri tek tek sayar. Sana şunu vermedim mi, bunu vermedim. Evet ya Rabbi hepsini verdin. Hepsini biliyorum, farkındayım. Sonra peki bunca nimetin karşılığı olarak ne yaptın diye sorulunca kişi der ki ilim tahsil ettim, bildiklerimi insanlara öğrettim ve senin rızan için de Kur'an-ı Kerim okudum ya Rabbi. Bütün bunları hepsi senin için yaptım. Allah Teala önceki gibi onun da riyakarlığını açığa çıkarır. Hayır yalan söylüyorsun, İnsanlar sana ne alim insan, ne güzel Kur'an-ı Kerim okuyor, ne güzel efendim ilmi var, ne büyük, ne çok ilmi var desin diye bu ilmi tahsil ettin. Güzel bir Kur'an okuyucusu desinler diye okudun ve bunu dediler. Allah Teala emir verir ve melekler bu kişiyi de sürükleyerek cehenneme atarlar. Sonuncusu servet sahibi olmuş, dünyalık olarak her istediğini elde etmiş bir zengindir. Allah ona da ikram ettiği nimetlerini hatırlatır. O da bu nimetlere mazhar olduğunu itiraf eder. Allah da ona sorar. Peki sen bunca nimetin karşılığı olarak ne yaptın? Allah yolunda pek çok infakta bulunduğunu hesap eden adam, sevap beklentisi içerisinde malın harcanmasını istediğin tüm yerlere senin rızan için infakta bulundum. Hiçbirini boş geçmedim, boş çevirmedim cevabını verir. Onun da ne maksatla infakta bulunduğunu, bu işleri nasıl gösterir için yaptığını bilen Yüce Allah, adamın gerçek niyetini ve samimiyetsizliğini açığa çıkarır, onu dünyadaki niyetiyle yüzleştirir. Hayır, sen de yalan söylüyorsun. Sen bütün bunları insanlar senin için ne cömert kişi desinler diye yaptın. Zaten bu istediğini gerçekleşti. Herkes senin için çok cömert bir insan dedi. Allah Celle Celaluhu ardından melekleri emreder, o adam da sürüklenerek cehenneme atılır. Hadis-i şerifte sözü edilen kişiler bu amelleri Allah rızası için yaptıklarını ifade etmelerine rağmen karşılığında ahirette umduklarını bulamamışlardır. Çünkü onların davranışlarına Allah katında amelleri değersiz kılan riya karışmıştır. Tabi Efendimiz Aleyhisselam burada bizleri ne yapıyor? Uyarıyor, biraz korkutuyor. Daha dikkatli olmamız için bizleri Efendimiz Aleyhisselam bir ihtarda bulunmuş oluyor. Neticede nedir? Resul Efendimizin maksadı nedir? Maksadı o büyük kıyamet günü hiçbir ümmetinden, hiçbir müminin, hiçbir kişinin mahrum olmamasıdır. Bir ziyana uğramamasıdır. Bir hüsrana uğramamasıdır. Yani oraya varmadan önce alınması gereken tedbirleri Efendimiz Aleyhisselam bize öğretmektedir. Kıymetli dinleyenlerimiz, tabii ki bu riyakarlık, ayet-i kerimelerde buna Cenab-ı Hak bahsediyor. Riya için iş yapanlar, riya için infak edenler, riya için namaz kılanlar diye bahsediliyor. Demek ki bu mühim bir hastalıktır, dikkat etmesi gereken bir husustur. Peki riya nedir? Riya kişinin başkalarının beğenisini kazanmak, saygınlık ve çıkar sağlamak maksadıyla gösteriş için inandığından farklı davranışlarda bulunmasıdır. Riya, gizli yapılması gereken amel ve ibadetleri başkalarının görmesi maksadıyla açıktan yapmaktır. İyilikleri, amelleri veya ibadetleri sırf başkaları duysun diye yapmak da, yani semia kelimesinden şuma, yani duysunlar, işitsinler. Bunda da başkalarının duyması vesilesiyle övünme, gösteriş yapma yahut çeşitli menfaatleri elde etme maksatları da olabilir. İnsanı riyakarlığa sevk eden sebeplerin başında ucup dediğimiz kendini beğenme duygusu gelir. Kötülenmekten korkma, şan, şöhret ve bir takım menfaatlere ulaşma isteği de insanı riyakar olmaya iten sebeplerdir. Başkaları tarafından takdir edilme ve beğenilme, insanın nefsini okşayan bir durumdur. Kişi beğenilme duygusunu kontrol edemezse davranışlarını bu arzu doğrultusunda gerçekleştirmeye çalışır. Zamanla insanların yanında başka türlü, yalnızken başka türlü davranmaya başlar ve ikiyüzlü bir kişiliğe bürünür. İnsan bazen de başkalarının kendisini tenkit etmesinden, kınamasından ve ayıplamasından korktuğu için doğru olduğuna inandığı davranışları terk eder. Yahut bir takım menfaatleri gözeterek doğru olmadığına inandığı davranışları sergiler. Böylece insanlara eylemleriyle yalan söyler ve insanları eylemleriyle aldatır. İnsanları dünyada bu şekilde aldattığını düşünen riyakarın bu sahte tavrı ahirette elbette önüne konur ve böylece hak ettiği gerçek karşılığı bulur. Nitekim Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de kim görsünler ve duysunlar diye bir kişiyi yüceltirse, Allah da kıyamet günü onun gösteriş ve insanlara duyurma niyetini ortaya çıkarır buyurmuştur. Ashabına kendileri için en fazla korktuğu şeyin küçük şirk olduğunu söyleyen Allah Resulüne, "Ey Allah Resulü, küçük şirk nedir?" diye sorduklarında Efendimiz Aleyhisselam şöyle cevap vermiştir. "Riyadır. Yüce Allah kıyamet gününde kullara amellerin karşılığını verdiği zaman onlara dünyada kendilerine riyakarlık yaptıklarınızın yanına gidin. Bakın acaba onların yanında bir mükafat ya da hayır görebilir misiniz?" diyecek. Tabi onlar da efendim gidecekler, oradan bir fayda göremeyecekler. Amellerinde bir mükafatını göremeyecekler. Cenab-ı Hak bizleri ihlaslı kullardan eylesin. Kur'an-ı Kerim'de bir muhlisin, yani ihlaslı olan kullar, bir de muhlisin, Cenab-ı Hakk'ın kendilerini ihlasa erdirdiği kullar diye buyuruluyor. İkisi de çok önemli. Dolayısıyla Cenab-ı Hak hem bizi muhlis olabilmeye, hem de kendi tarafından "bu benim ihlaslı kulumdur." Mesela Yusuf Aleyhisselam'a Cenab-ı Hak o şekilde anıyor. "İnnehu kâne min ibâden muhlasîn." Mesela Yusuf diyor, günaha diyor yaklaşmadı, bana Allah'a sığındı, Rabbine sığındı ve kendisini efendim o günahtan Allah'ın yardımıyla korudu. Çünkü diyor o bizim tarafımızdan ihlası eldirilmiş kullardandı diye. Cenab-ı Hak bizleri hem muhlis hem de muhlas olanlardan eylesin diyor. Hepinizi hürmetle, muhabbetle Allah'a emanet ediyorum.